Ayrım 10. Kavgamız. Atakan Büyükdağ. Sayfa 161. 21. Bölüm. Yeni bir ülke Türkiye. Anadolu toprakları her daim Yahudilerin güvenli sığınağı olmuştu. Öyle ki Yahudilerin Anadolu'daki varlığının M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayandığı söylenir. Fakat Osmanlı Devleti Yahudilerle gerçek anlamda ilk defa İstanbul'un fethinden sonra tanışmıştı. Anadolu topraklarını fetheden Osmanlı, bu topraklarda yaşamlarını sürdüren Yahudiler ile iç içe bir hayat sürmeye başladılar. Osmanlı'nın hoşgörüsünü benimseyen Yahudiler de yavaş yavaş Osmanlı vatandaşı olmaya başladılar. Hatta buradaki rahatlıklarını diğer Yahudilere de anlattılar. Bunun sonucunda da Avrupa'dan kovulan her Yahudi Osmanlı'ya gelmeye başladı. Yahudiler 1376'da Macaristan'dan, 1394'te Fransa'dan, 1420'de Venedik'ten ve 1470'te Baviera'dan kovuldular, her defasında çözümü Osmanlı'ya sığınmakta buldular. 1492 yılı ise Yahudiler için tam anlamıyla bir şoktu. 1492 yılında İspanyollar çıkardıkları Elhamra kararnamesiyle Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkesin yanına hiçbir ganimet almadan altın, mücevher, para ve benzeri ülkeyi terk etmelerini istediler. Ülkeyi terk etmeyenler veya direnenlerin ise sonunun idam olacağını da belirttiler. Bunun üzerine İspanya'dan kaçan Yahudiler de yine çözümü 2. Bayezid hükümdarlığındaki Osmanlı'ya sığınmakta buldular. 2. Bayezid tüm eyalet yöneticilerine yayımladığı emirde İspanya Yahudilerini geri çevirmek şöyle dursun, tam bir içtenlikle karşılanmalarını emrediyorum. Aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele yapacaklar veya en ufak bir zarara sebebiyet verecekler, ölümle cezalandırılacaklardır diyerek Yahudilerin güvenli bir şekilde Osmanlı'ya sığınmalarını sağlamıştı. Nitekim Osmanlı yine Yahudilerin güvenli limanı olmuştu. Bir yıl sonra 1493'te Sicilya'da Yahudileri kovdu. Yine Osmanlı'ya sığındılar. 1497'de de Portekiz kovdu. Yine ve yeniden Osmanlı'ya sığındılar. Yahudiler yüzyıllar boyunca Osmanlı'ya sığındılar ama fayda da sağladılar. Barut ve top imalatı konularındaki uzmanlıklarını paylaştılar. Bu şekilde Osmanlı donanması çok güçlendi. İlk matbaayı getirdiler. Kitaplar basılmaya başlandı ve bu süre zarfında da kendilerine duyulan güveni sarsmadılar. Yavaş yavaş devlet içerisinde yükselmeye başladılar. Padişahlar da Yahudilere çok güveniyorlardı. Hatta öyle ki Yavuz Sultan Selim sarayın mali işlerini, hatta para basımını bile Yahudilere bırakmıştı. Osmanlı'daki Yahudiler Osmanlı'yı ülkeleri olarak benimsemişlerdi ve halk içerisine karışarak gerçek birer Osmanlı vatandaşı olmuşlardı. Osmanlı onlar için adeta bir kurtuluştu. Osmanlı Mısır'ı fethettiğinde Mısır Yahudileri Osmanlı ordusunu ayakta karşılamışlardı. Kanuni Macaristan'ı fethetmeye gittiğinde de ülkede sadece Yahudiler kalmıştı. Diğer herkes göç edip ülkeyi terk etmişti. Nitekim tarih tekerrür edecek Nazi zulmünden kaçan Yahudiler de Türkiye'ye sığınacaklardı. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı yıkılmıştı. Fakat Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyen Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki halk, tarihe altın harflerle kazınacak bir milli mücadele vererek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Cephede Yunan taarruzu devam ederken 15-21 Temmuz 1921 günleri arasında Ankara'da 1. Maarif Kongresi toplandı. Mustafa Kemal 180 katılımcının olduğu bu önemli kongrenin açılış konuşmasını yapmak için cepheyi bırakıp geldi ve herkese işte ben eğitimi böylesine önemsiyorum mesajını verdi. Maarif Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Türkiye ile birlikte yeni bir eğitim sisteminin oluşturulmasına karar verildi. Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemi oldukça arada kalmış bir sistemdi. Ülkede Selçuklulardan gelen geleneksel bir medrese eğitimi, batılı sistemde eğitim veren okullar, hatta bir de azınlıkların, yabancı devletlerin ve misyonerlerin kendi tarzlarında eğitim verdikleri okullar vardı. Sistem o kadar karışıktı ki ne eğitim gelişiyordu ne de çekişme bitiyordu. Mustafa Kemal de cepheyi bırakıp geldiği Ankara'daki 1. Maarif Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada eğitimde bölünmüşlüğün ortadan kaldırılmasına dikkat çekerek ''Bu ayrımlar ilerlemeye engel olur.'' dedi. Eğitimde yapacağı reformun sinyallerini ta o zamandan vermişti. Cumhuriyet kurulduğunda eğitimdeki durum içler acısıydı. 1923 yılında ülke çapında sadece 5000 ilkokul, 72 ortaokul, 23 lise vardı. İlkokula giden çocukların sayısı 300 bin, ortaokul öğrencisi 6 bin, lise ise 200 civarındaydı. Biri Darülfünun olmak üzere 9 yüksekokul, 3000 civarında da yüksekokul öğrencisi vardı. Okuma yazma oranı ise sadece %6 idi. Acilen bir eğitim reformunun gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk 10 yılında Darülfünun adı verilen bir yüksek öğrenim kurumu vardı. 12 Ocak 1863 yılında açılan bu kurum ara ara kapanır ve tekrar açılır fakat bir türlü verimli olamazdı. En son Darülfünun girişimi de reformist bir padişah olan 2. Abdülhamit'e aitti. 2. Abdülhamit tahta çıkışının 25. yıl döneminde 31 Ağustos 1900'de bir Darülfünun nizamnamesi çıkardı ve daha düzenli bir eğitime geçilmesi ve tekrardan güçlenen medrese eğitiminin yerini alması adına Darülfünun'u Darülfünun-i Şahane adıyla tekrar açtı. Bu şekilde Darülfünun uzun bir aradan sonra 4. kez açılmış oldu. Bu sefer belirli bir eğitim planı vardı. Modern eğitim adına belirli adımlar atıldı fakat yine olmadı. Darülfünun bir türlü dikiş tutturamıyordu. Sanki kemikleşmiş bir medrese eğitimi zihniyeti vardı ve bu zihniyet modern eğitime direniyordu. Darülfünun'da açık bir şekilde ters giden bir şeyler vardı. İlimden doğmamış olduğu için ilme hizmet de edemiyordu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan ve Cumhuriyeti getiren genç hükümet, ilk başlarda ellerinde modern sayılabilecek tek eğitim kurumu olan Darülfünun'a sıcak baksa da, zamanla gerçekleştirmeyi düşündükleri eğitim reformu için Darülfünun'un kapatılıp yerine yeni modern bir üniversite açılmasının zorunluluğunu öngörmüştü. Bu nedenle de 1932 yılında İsviçre'den Cenevre Üniversitesi'nin eski rektörü, pedagoji profesörü Albert Marhe Türkiye'ye davet edildi. Ocak 1932'de Türkiye'ye gelen Marhe, Türkiye'de 5 ay kaldı. Darülfünun'da kendisine ayrılmış odada yürüttüğü çalışması boyunca fakülteleri gezdi, derslere katıldı, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü, sınavlara girdi. 29 Mayıs 1932'de de bir rapor teslim etti. Malhe raporuna şunları yazmıştı. Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar ders vermekle yetinmekte, araştırma yapmamakta, en basit çevirileri bitirme tezi olarak kabul etmekte, derslerde çok yüzeysel olarak not tutturmaktadırlar. Türkçe kitaplar çok azdır. Kütüphaneler yeterli kitaba sahip değillerdir. Batı dillerine yeterince önem verilmemekte, öğrenciler yabancı dil bilmemektedirler. Ders programları hem fazla yüklü hem de ansiklopedik niteliktedir. Ders notları hiç değiştirilmeden ve geliştirilmeden yıllardan beri aynen okutulmaktadır. Ders dışında hocaların rehberlik yapmaları söz konusu değildir. Kurum dışında işleri olan hocaların özel işleri ön plana çıkmaktadır. Aralarında bilimsel işbirliği değil, ayrılık ve çekişme vardır. Raporu okuyan Mustafa Kemal Atatürk raporun üzerine kritik notlar aldı. Bunlardan bazıları da şöyleydi. Darülfünun lağvolunmuştur. Yerine İstanbul Üniversitesi kurulacaktır. Talebe İngilizce, Fransızca, Almanca veya İtalyanca gibi bir yabancı dil okuyup anlamalıdır. Bildiğimiz ve hakikat başka. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve 31 Mayıs 1933'te İstanbul Darülfünun'un kapatılmasına ve yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun Türkiye Büyük Meclisi'nce kabul edildi. 31 Temmuz 1933'te Darülfünun kapatılacak ve 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulacaktı. Ama bir sorun vardı. Yeni bir eğitim sistemiyle kurulacak modern İstanbul Üniversitesi'nde kimler ders verecekti? Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülürken Darülfünun'un 240 öğretim üyesinden 157'si uzaklaştırılmıştı. Yeni üniversitede ciddi bir kadro açığı oluşmuştu. Bu kadro açığının bir kısmı 1924'ten beri yurt dışında eğitim almaya gönderilen ve daha dolu bir şekilde yurtlarına geri dönen yeni akademisyen adaylarından karşılandı. Fakat halen tecrübelerini aktaracak, bilimsel çalışma metotlarını gösterecek, kendileri olmadığında bile bıraktığı sistemle gelişimi devam ettirecek uzmanlara ihtiyaç vardı. Kısa zaman sonra bu sorunun tek bir çözümü olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Avrupa'dan alanında uzman profesörler getirilecekti. Bu sorumlulukta İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasını rapor eden Profesör Doktor Malhe'ye verilecekti. 22. Bölüm. Türkiye mi? Neden olmasın? İstanbul Üniversitesi'ni kurmak amacıyla bağlantılarını kuran Profesör Malhe, Avrupa'daki kontakları sayesinde hikayesi oldukça ilginç olan Profesör Doktor Philip Schwartz'a ulaştı. Profesör Doktor Philip Schwartz, Szilard gibi Macar asıllı bir Yahudiydi. Frankfurt Tıp Fakültesi'nde Patoloji Enstitüsü'nde saygıdeğer bir akademisyen olan Schwartz, Nazilerin kendisini tutuklamak üzere olduğunu öğrenmiş ve hemen eşini çocuklarını da alıp Züriye kayınpederinin evine kaçmıştı. İsviçre'ye gelir gelmez Nazilerin yarattığı bu kaos ile savaşmaya karar veren Schwartz, Zürih'te yurt dışındaki Alman Bilim İnsanları Derneği'ne Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland kurmuştu. Bu kurumun amacı Almanya'dan kaçan veya görevinden ayrılmaya zorlanan Alman bilim adamlarını tespit etmek, onların uzmanlık alanlarını belirleyip bir sınıflandırma yapmak, daha sonra da bu bilim adamlarına farklı ülkelerde çalışacakları ortamı sağlamaktı. Bu amaç dahilinde büroya Alman bilim adamlarından başvurular alınmaya başlandı. Gazetelere de haber olan büro bir anda yayılmış ve başvurular yağmaya başlamıştı. Başvurular her geçen gün daha da artıyor ama bu bilim adamlarını yerleştirecek bir tane bile üniversite bulunamıyordu. Hem bilim adamlarının hem de büro çalışanlarının her geçen gün özgüvenleri daha da kırılıyor, kendilerini boşa kürek sallıyormuş gibi hissediyorlardı. Telefonlar susmuyor, her gün onlarca başvuru mektubu geliyordu. Ama en ufak bir gelişme dahi olmuyordu. Ta ki o kritik not gelene kadar. Her zamanki gibi günün mektuplarını getiren postacının bıraktığı yığın içerisinde başvurulardan farklı olarak bir kart vardı. Philip Schwartz kartı aldı. Üzerinde ne gönderene ait bir isim ne de adres vardı. Kartın üzerinde sade daktiloyla yazılmış 8 satırlık bir yazı ve İbranice yazılmış bir tarih vardı. Hemen okumaya başladı. Çok saygıdeğer Bay Doktor, Türkiye'de üniversitede görevlendirmek üzere psikologlar, matematikçiler, tıp profesörleri aranıyor. Yanda adresi olan Profesör M, oradaki yüksek okulları organize eden kişidir. Ona bu nottan bahsederek yazabilirsiniz. Ancak sadece ünlüler aranıyor. Aksi takdirde temasa geçmenin bir anlamı yok. Profesör M. Cenavrelidir ve Yahudi değildir. Candan selamlarımla. Kartın kenarında da Profesör Malhe, Hotel M. Tokatlayan İstanbul yazıyordu. Philip kartı okuduktan sonra şaşkına döndü. Ne İstanbul'u ne Profesör Malhe'si. Ben ne daha önce İstanbul'a gittim ne de Profesör Malhe ismini duydum dedi kendi kendine. Dipnot, Philip Schwartz'ın kayınpederi Profesör Sinai Shulo, başarısız 1905 ihtilalinin ardından Rusya'dan İsviçre'ye kaçıp sığınan bir tabiat bilimciydi ve Profesör Doktor Albert Malhe ile eski dosttu. Almanya'daki yeni kamu hizmetleri yasasının kabul edilmesi ve takip eden süreçte Yahudilerin kamulardan uzaklaştırılması sürecinde Malhe ile temasta kalıp kendisine Schwartz'tan bahsetmiş olması da kuvvetli bir ihtimaldir. Birkaç uykusuz gecenin ardından henüz bir profesöre bile iş bulamadık. Başka çaremiz yok. Bu bilinmeyen mektuba güvenip iletişime geçeceğiz dedi ve kartın üzerine belirtilen adrese bir mektup yollayarak Profesör Doktor Albert Marhe ile temasa geçti. Çok saygıdeğer Profesör Marhe, geçtiğimiz günlerde aldığım bir kart üzerine sizinle iletişime geçiyorum. Ben yurt dışındaki Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Derneği'nin kurucusu Profesör Doktor Philip Schwartz. Dernekçe Almanya'dan kaçan veya görevinden ayrılmaya zorlanan Alman bilim adamlarını tespit etmek, onların uzmanlık alanlarını belirleyip bir sınıflandırma yapmak, daha sonra da bu bilim adamlarına farklı ülkelerde çalışacakları ortamı sağlamak amacını güdüyoruz. Tam da bu esnada sizin Türkiye'de kuracağınız bir üniversite için profesörler aradığınız haberini ileten bir kart elimize ulaştı. Bu konuyla ilgili size yardımcı olmak ister, gerekirse tarafınıza bir temsilci de gönderebiliriz. Mektubu postaya vereli henüz birkaç hafta olmuştu ki cevap geldi. Göndereceğiniz kişiyi bekliyoruz. Cevabı aldığı gibi içinde büyük bir umut yeşeren Philip, en iyisi bu işi ben kendim çözeyim diyerek bu seyahati kendisi yapmak istedi. Ve Şark Ekspresi'ne atlayarak 5 Temmuz 1933 günü İstanbul'a vardı. İstanbul'da Profesör Marhe, dönemin Eğitim Bakanı Reşit Galip ve ekibiyle görüşen Philip, birkaç profesörü buraya yerleştirebilirsek çok şanslıyız diye düşünürken, bir anda kendisini düşünde bile göremeyeceği bir ortamda buldu. Kendisine sürekli olarak şu bölüme bir kişi bulabilir misin? Peki ya şu bölüme bir kişi bulabilir misiniz şeklinde sorular geliyor, bir değil birden çok profesöre ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlardı. Öyle ki Eğitim Bakanı Reşit Galip, İstanbul Üniversitesi'ndeki profesör kadrosunun tam listesiyle gelmişti. Yola birden fazla profesör yerleştirmek üzere çıkmış olan Philip de hazırlıklıydı. Elinde dev bir özgeçmiş listesi vardı ve hepsinin de uzmanlık alanlarını çok iyi biliyordu. Bu nedenle her bölüme beklemeden birisini önerdi. 9 saat süren toplantının ardından karşılıklı talep edilen ve önerilen bilimin sanı sayısı 30'u bulmuştu. Türkiye bu profesörlerin hepsini istiyordu. Hatta Reşit Galip yakın zamanda daha da fazlasına ihtiyaçları olacağını da belirtmişti. Şartların başlıca maddeleri şu şekildeydi. Hocalar ilk 3 yıl dersleri Almanca, Fransızca veya İngilizce yapabilirler. Ama 3 yılın ardından mutlaka Türkçe öğrenip dersleri Türkçe vermek zorundalar. Ders kitapları mutlak surette Türkçe olacak. Buraya gelen profesörler akademisyenlik dışında herhangi bir meslek icra etmeyecekler. Sözleşmeler karşılıklı isteğe bağlı olarak tekrar yenilenebilecek olup 5 yıl süreli olacak ve bu profesörler yerlerini alabilecek asistanları yetiştirecekler. Şartlar oldukça uygundu ve önerilen ücretler de oldukça tatmin ediciydi. Dipnot, örneğin çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Albert Eckstein'in imzaladığı kontratta ücret tüm vergiler çıkarıldıktan sonra net 750 TL olarak belirlenmiştir ki doların 1.8 TL olduğu o dönem için bu gelişmiş ülke standartlarında bir ücrettir ve dönemin Türk profesörlerinin aldığı ücretin bir hayli üstündedir. Taşınma masrafları için de kendisi, karısı ve 10 yaş üzeri çocukları için 250 TL, 10 yaş altı her bir çocuk içinse 125 TL olarak belirlenmiştir. Sözleşme sonunda aldığı ücretlerden tasarruf ettiği miktarı ülkesine götürme hakkının verildiği de özel olarak belirtilmiştir. Yoğun geçen toplantının ardından Eğitim Bakanı Reşit Galip ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bugün emsalsiz bir işin yapıldığı çok önemli bir gündür. 500 yıl önce İstanbul'u fethettiğimizde Bizanslı bilim adamlarını elimizde tutamadık. Onlar kaçıp İtalya'ya gittiler ve bu nedenle Rönesans İtalya'da doğdu. Bugün bunun tam tersi olarak Avrupa'dan bilim insanlarının İstanbul'a gelmelerinin anlaşmasını imzaladık. Bunun ülkemize katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Siz Avrupalı bilim insanları bize ilminizi, metotlarınızı öğretin, gençlerimize ilerlemenin yollarını gösterin. Kısa bir alkıştan sonra toplantı tutanağı getirildi. Tutanağı önce Bakan Reşit Galip sonra da Philip Schwartz imzaladı. Zürih'e dönen Philip heyecanlı bir bekleyişle karşılaştı. Herkes İstanbul'da neler olup bittiğini öğrenmek istiyordu. Philip teker teker tüm yaptıklarını, konuştuklarını anlattı ve derhal İstanbul'a önerdiği bilim insanlarına ulaşılıp onay alınmasını istedi. Kısa sürede hepsine ulaşıldı. Hemen hemen hepsi teklifi kabul etti. Hatta ABD'ye doğru giden fakat orada daha düşük bir akademik mevkiye getirileceğini öngörüp Türkiye tercihini duyunca fikrini değiştiren cerrah Rudolf Nissen gibileri yarı yoldan dönüp ABD gibi ülkeler yerine Türkiye'yi tercih ettiler. Ve kısa süre içerisinde İstanbul'a doğru yolculuk başladı. İşte tam da bu sırada Philip, Zürih'ten ayrılmadan önce Londra'daki Akademik Yardım Konseyi'nin kurucusu Leo Szilard'ı bulup ona gelişmeler hakkında bilgi verdi. Leo Szilard duyduklarına inanamamıştı. Szilard, Philip sen ciddi misin? Philip, kesinlikle çok ciddiyim Leo. İstanbul Alman bilim insanları için harika bir yer. Zaten şehri kelimelerle anlatmak mümkün değil. İtalyan seyyah Edmondo'nun dediği gibi bundan daha büyük bir güzellik insan aklını aşar. Szilard, bu son zamanlarda duyduğum en iyi gelişme. Peki sizde birkaç profesör önersek hala ihtiyaçları var mı acaba? Philip, şimdilik kadroyu tamamen oluşturduk ama ileriki yıllarda ihtiyaçlarının artacağını, 200 bilim insanına kadar alım yapılacağını belirttiler. Hatta ben Zürih'e gelmeden önce Sağlık Bakanı Refik Saydam, Ankara'da bir tıp fakültesi kurmayı düşündüklerini ve bunun için benden 8 profesör önermemi istediğini belirtti. İstanbul gerçek bir eğitim reformu gerçekleştiriyor. Böyle devam ederse daha fazla bilim insanına ihtiyaç olacaktır. Öyle bir ortam ve ihtiyaç olursa mutlaka seni de haberdar ederim. Szilard, tamam, senin ve Alman bilim insanlarının adına çok sevindim. Umarım en yakın zamanda senden daha da güzel haberler alırız. Bu arada merakımdan soruyorum. Sana bir teklif yaparlarsa ne dersin? İstanbul'da kalmayı ister misin? Philip, İstanbul'a hayır demek cenneti reddetmek olur. Büyük olasılıkla kabul ederim. Dipnot en nihayetinde Philip Schwarz da Türkiye'den beklediği teklifi aldı ve İstanbul'da kalmaya karar verdi. Kendisi Profesör Malhe tarafından patoloji bölümünün başına atandı. 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi açılırken 38 yabancı profesör ve 85 akademik personel kadroda yer alıyordu. Bu profesörlerin 32'si Alman, 5'i Fransız, 1'i İsviçreliydi. Süreç içerisinde sayıları 190'ı bulan bu profesörler Türkiye'nin eğitim reformuna dev katkılar sağladılar. Siyonizmden uzak kendilerini sadece bilime adamış bu insanlar İstanbul Üniversitesi'ne Avrupa'daki Almanca konuşulan en iyi üniversite statüsüne yükselttiler. Türkiye'de sayısız enstitü kurdular, sayısız bölüme yöneticilik yaptılar. Hem bilim hem sanat anlamında Türkiye'yi dünya seviyelerine çıkardılar. Ticaret ve vergi kanunlarının oluşturulmasını sağladılar. Türkiye'deki tarihi yapıyı ve antik kentleri dünyaya tanıttılar. Ülkedeki tıp bilimine reformist katkılar sağladılar. Noma gibi çare bulunmayan hastalıkların kökünü kazıdılar. Dipnot. Noma genellikle 4 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenme dolayısıyla oluşan bir ağız mukozası hastalığıdır. Noma'ya yakalanmış bir çocuğun ağız ve yanak bölgelerinde deriye kadar devasa çürümeler gerçekleşir. Çoğu kez öldüren bir hastalıktır ve dönem Anadolu'sunda yüzlerce noma vakası görülmüştür. Bazıları Türkiye benim ikinci vatanımdır dedi. Bazıları ise sonunda Türk vatandaşı oldu, tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Dipnot, bahsi geçen kişi ağızdan alınabilen antibiyotik ilaç sınıfını ilk keşfeden bilim adamı Alfred Erich Frank'tır. Almanya eski haline döndüğünde dahi geri dönmek istemeyip Türkiye'ye hizmet eden ve alanında değişim kasırgası yaratan Frank, 1957'de öldüğünde kendisine bir devlet töreni yapılmış, tabutuna Türk bayrağı sarılmış, aşiyan mezarlığına gömüldü. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yaptırılan kabrine şu yazı yazıldı. Huzur içinde uyu, Türk tıbbı sana minnettardır. 10. ayının sonu, sayfa 176.